Şah İsmail Hatayi, Güla Öz. 1. kaset 2. yüz, sayfa 17. Safevi Türkmenlerinin Türkiye'deki akrabaları, Hamza Aksüt Türkiye. Azerbaycan'da kurulan ve daha sonra güneydeki İran'a yayılan Safevi Devleti'ni kuran ana öge Anadolu Türkmenleridir. Bu konunun aydınlığa çıkarılmasında en büyük emek Türkmen konusunun uzmanı büyük bilim adamı Faruk Sümer'e aittir. Faruk Sümer'in ortaya koyduğu gerçeklerden önce araştırmacıların belli bir ön yargıyla hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bu yargıya birçok örnek verebiliriz. Bunlardan birisi Türk Tarih Kurumu Başkanlığı da yapmış olan Tevfik Bıyıklıoğlu'na aittir. Bu anlayışa göre Osmanlı Devleti içindeki Sufilerin Erdebil hesabına çalışan bir beşinci koldan hiç farkları yoktu. Sayın Bıyıklıoğlu'nun iddiasının tarihsel gerçekle tamamen ters olduğu artık bilinmektedir. Bu konuda ayrıntıya girmeyi gereksiz görüyorum. Safeviler konusunda düşülen önemli bir yanılgıya özellikle değinmek gerekiyor. Bu yanılgı bazı tarih yorumcularının Anadolu'nun o dönemdeki siyasal coğrafyası konusunda yeterince bilgi sahibi olmadan konu hakkında görüş üretmesidir. Bu yorumcular Anadolu'dan Azerbaycan'a göçerek Safevi Devleti'ni kuran Türkmenlerin tümünün Osmanlı sınırları içinde yaşayanlar olduğunu sanmaktadır. Oysa Osmanlı Devleti kuruluşundan 200 yıl geçtiği halde Anadolu'nun çok büyük bir bölümüne sahip değildir. Anadolu'da yalnızca Ankara'nın batısı ile Kuzey Anadolu'nun bir bölümünde Osmanlı egemenliğinden söz edilebilir. Safevi Devleti'nin kuruluş sürecinde ve kuruluşundan sonra 1514 ve 1517 yılına dek olan zaman diliminde Anadolu'nun siyasal coğrafyası şöyledir. Başkenti Elbistan olan Dülkadır Devleti geniş bir coğrafyaya egemendi. Maraş'ın tümü, Kayseri ve Sivas'ın birçok yöresiyle Yozgat, Çorum, Kırşehir gibi geniş bir alan Dülkadır Devleti'nindi. Dülkadır topraklarından büyük bir kitlenin Safevilere katıldığını biliyoruz. Dülkadırlılar Safevilerde federasyonun denge olan el düzeyinde temsil ediliyordu. Dülkadır toprakları 1516 ve 1517 yıllarındaki Mısır seferi sırasında Osmanlı egemenliğine girdi. Yine aynı dönemde kuzeydeki uç noktası Divriği olan Memlük Devleti yer alıyordu ki Divriği'den Halep'e kadar olan bölge Anadolu'nun en yoğun Türkmen'e sahip yeriydi. Bu bölgede yaşayan ve Halep Türkmenleri olarak da anılan Şamlılar Safevi Türkmenlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Yeni İl Türkmen grubu da bu bölgedeydi. Bu bölge Çaldıran Savaşı'ndan 3 yıl sonra Mısır Seferi sırasında Osmanlı egemenliğine girdi. Fırat'ın doğusu Akkoyunlu toprağıydı. Akkoyunlu Türkmenlerinin Safevi Devleti'nde önemli görevler aldığını biliyoruz. Görüldüğü gibi 1514 ve 1519'lara kadar Osmanlı'nın egemen olduğu coğrafyadan Safevi ülkesine dikkate değer bir göç olduğu söylenemez. Çünkü göçlerin büyük bölümü Dülkadır, Memlük ve Akkoyunlu topraklarındandır. Osmanlı Devleti buralara 1514 ve 1517 yıllarında egemen olmuştur. Hatta daha farklı durumları da görmek gerekir. Örneğin Safevilerdeki Tekevlü topluluğunu yalnızca Teke Yarımadası'ndan göçmüş Türkmenler olarak görmek yanlıştır. Çünkü Halep ve Şarp Türkmenleri içinde Tekelü adlı kalabalık bir oymağın olduğunu biliyoruz. Kısacası Osmanlı Devleti'nin coğrafyası ile Safevi Devleti'nin coğrafyası arasında Memlük ve Dülkadır devletleri vardır. Bu devletleri görmezlikten gelerek yorum yapılamaz. Bildirimin asıl konusu Azerbaycan'a giden Türkmen topluluklarının Türkiye'deki boydaşlarının geçmişteki ve günümüzdeki yerleri üzerine bilgi sunmaktır. Bu bilgilerin büyük bölümünü Faruk Sümer bilim dünyasına sunmuştur. Ancak ben şimdiye dek araştırılmamış topluluklardan 12'sini mercek altına almaya çalışacağım. Bu topluluklar boyun bir parçası olan oba niteliğindedir. 1. Solaklu. Don Juan'ın sıraladığı 32 oymak arasında Solaçlu olarak yer almaktadır. Solaklu topluluğunun Anadolu'da yurt tuttuğu yerlerden belirleyebildiklerim geçmişte ve günümüzde yoğun Alevi nüfusun yaşadığı yerlerdir. 16. yüzyıl Malatya tahrirlerinden hareket ederek Malatya'da en az 3 köyde Solakların yaşadığını belirleyebiliyoruz. Bu köylerden ikisi günümüz Malatya sınırları içindeki Kozluk ve Çermik'tir. Kozluk Battalgazi ilçesinde Fırat yakınındadır. Çermik Arguvan ilçesinde ve Fırat kenarındadır. Her iki köy Alevi'dir. Çermik'teki Solak obası varlığını günümüze dek sürdürmüştür. Çermik köyünün yakınında Fırat kınarında yer alan Korucuk köyündeki Hasan Dede türbesine yatan üç erenden ikisi Solak adını taşımaktadır. Kara Solak ve Ağ Solak adlı erenlerin yattığı bu yer tahrirlerde zaviye olarak kayıtlıdır. Halkı Alevi olan Korucuk köyünde Hasan Dede ocağı dedeleri vardır. Kara Solak ve Ağ Solak aşağıda açıklanacağı gibi sosyal birer attır. Yani bu erenler Solak topluluğundan olduğu için Solak adıyla anılmaktadır. 1577 yılında Elbistan ve Malatya dolaylarında ortaya çıkan Şah İsmail ayaklanmasına nezir vererek katkıda bulunan Solaklı topluluğu bu köylerdeki Solaklar olmalıdır. Fermanda Eğribük, Adafi gibi köylerin adı geçmektedir ki bu köyler Solakların yurt tuttuğu köylere komşudur. Bir başka Solak topluluğu Samsat nahiyesindeydi. Burası Makar Haçlı Darbaba adlı zaviyeye çok yakındı ve Baba Resul olayının başlangıç yöresindeydi. Malatya'nın kuzeyinde yer alan Hasan Çelebi kasabasındaki geniş bir alanın adı Kara Solak Kuzu'dur. Buradaki kuz sabahleyin güneş ışığı almayan yer anlamındadır. Solak ise büyük bir olasılıkla konumuz olan Solak topluluğudur. Hasan Çelebi ve çevresinde 18. yüzyılda yöreye gelmiş olan Dirijan adlı Kürt aşiretinin 3 köyü dışında tümüyle Alevi köyler yer almaktadır. Solak adlı yerlerin en ilginci Sivas'ın Kangalı ilçesine bağlı Bektaş köyündeki yöre ve dağ ziyarettir. Bektaş köyü Hacı Bektaş'ın mensup olduğu Bektaş topluluğunun yayla yurduydu. Bektaş topluluğunun hacısı olması dolayısıyla Hacı Bektaş da kuşkusuz topluluğuyla burada yayılıyordu. Köyde günümüzde Hacı Bektaş ziyareti yatırı vardır. Anlatılanlara göre Hacı Bektaş bir süre bu köyde yaşamış, ziyaretin olduğu yere sofra silkmiştir. Bektaş topluluğu 16. yüzyıldan önce bu yaylayı terk etmişti. Tahrir kayıtlarında burası Bektaş viranı olarak geçmektedir. Bektaş köyü çevresi gerek geçmişte gerekse günümüzde Alevilerin önemli yurtlarındandır. Yörede Geyikli Baba, Şeyh Şazeli, Dede Garkı'nın halifelerinden Ali Seydi, Garip Musa gibi erenlerin türbe ya da ocakları vardır. Edebali'nin mensubu olduğu Kayı'ya bağlı Bağlı topluluğu da bu yörede Başviran ve Hatun çayırında yayılıyor, Mardin'in güneybatısında kışlıyordu. Sonuç olarak Safevilerdeki Solakların emmi daşı olan Anadolu'daki Solaklar, Alevi halkın yurt tuttuğu yerlerdedir ve günümüzde de bu Solakların torunları Alevidir. 2. Ördeklü. Şah Abbas zamanında 1628 yılında Kapanat valiliği yapan Hasan Sultan Ördeklü obasındandı. Safevilerdeki Ördeklü obası Türkmen olarak adlandırılan gruptandı. Türkmen obası Bayındır ve Musullu topluluklarından oluşuyordu. Musullu ve Bayındır Akkoyunluların ana topluluklarındandı. Ördeklü Maraş kırsalında Göksun ile Andırın arasındaydı. 1515 yılında Sinan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusuyla Dulkadır Devleti'nin ordusu Ördeklü dönen bu yerde çarpışmıştı. Tahrir kayıtlarına göre Ördeklü'nün tam yeri Afşin'in kuzeyindeki Hezanlı Dağı ile batısındaki Tahtalı Dağı arasında yer alan Hurman nahiyesindedir. Öte yandan Kahramanmaraş'ın Narlı ilçesinde Ördeklede köyü ve Ördeklede adlı bir ocak vardır. Ördeklede halkı Alevidir. 3. Harmandalu. Halep Türkmenlerinin dört ana kolundan birini oluşturan Harbendelüler, Safevilerde Şamlı topluluğu içinde yer alan etkin ve kalabalık bir topluluktu. Don Juan'ın listesinde Harmandalu olarak yer alan bu oba, Safevi kaynaklarında Harembedelü ve Harembendelü olarak yer almaktadır. Şah Abbas'ın kütüphanecisi, ressam ve ozan Sadıki Bey de bu obadandı. Araştırmacılar Harmandalu topluluğunun ad babası olarak İlhanlı hükümdarı Olcayta Harbende'yi göstermekteyse de şimdilik bu savın eleştiriye muhtaç olduğunu belirtmekle yetinmek durumundayız. Harbende'nin Moğolca'da üçüncü anlamında bir sözcük olduğu belirtilmektedir. Şeref Ağa'nın yazdığına göre Harbendeliler Akkoyunluların temel direklerinden biriydi. Woods sayfa 336. Harmandalu topluluğunun yaylası yeni il Türkmenlerinin de yayla yurdu olan yöredeki Harmandalı köyüydü. Bu köy Kangal ilçesine bağlıdır. Harmandallıların terk etmesiyle birlikte 1687 yılına itibaren Dirijan aşireti burayı yurt tutmuştur ve aşiret halen burada barınmaktadır. Eskişehir'deki Harmandalı köyünü Harmandalı topluluğu kurmuştur ve bu köy halkı da Alevidir. Harmandalı topluluğunun yoğun biçimde yurt tuttuğu köyler Argıvan topraklarındadır. 16. yüzyıl kayıtlarına göre Korucuk, Ambarcık, Aşağı Emenemendik, Mamerek, Karahisar, Kurtkuyu, Çemiş köylerinde Harbendeliler barınıyordu. Bu köylerden Korucuk, Ambarcık, Mamerek günümüze ulaşmıştır ve üçünün de halkı Alevidir. Eskişehir'deki Harmandalı köyüne 18. yüzyıldan itibaren rastlanmaktadır. 4. Hacılar. Safevilerde Dulkadır grubunda yer alan hacılar kayıtlarda Bayat boyunun obası olarak geçmektedir. Hacılar obası Malatya divasında birçok yere yerleşmişti. Bu yerleşimler Hekimhanı ilçesindeki hacılar, Arguvan ilçesindeki hacılar hacı köyü, Şaban hacı köyleriydi. Ayrıca Arguvan'ın güneyi ile Fırat arasındaki nahiyenin adı Küçük Hacılu idi. Hacılar adlı iki köyden birisi günümüze dek ulaşmış olup Hekimhan ilçesine bağlıdır ve halkı Alevidir. Günümüze ulaşmayan Hacılar köyü ise Hekimhanı ilçesinin İyidir köyü yakınlarındaydı. Hacılar Obası'nın kurduğu her iki köyde Şah Hüseyin adlı ziyaretler vardır. Hekimhan'daki Hacılar Köyü'nün 16. yüzyıldaki ve günümüzdeki ad vurma geleneği, Safevilerdeki Hacılar Beyleri ad listesiyle tam bir uyum içinde olması dikkat çekicidir. Hacılar Köyü halkı Hacım Sultan Ocağı'nın talibidir. Hacılar sözcüğünün kökü olan hacı adını taşıyan topluluklar da vardır. Özellikle Hacı ve Hacılı adlı birçok topluluk vardır. Hacılı adını taşıyan bölge Diyarbakır'ın güneybatısındaydı. Mardin, Aşiret, Devlet, Harita, Hacılı topluluğunun Tunceli yöresinde de bir yerleşimi vardı. Tahrir kayıtlarında Hacılı Türk olarak kaydedilen bu köyün Türk kökenli olduğu kuşkusuzdur. Köy günümüzde Pülümür ilçesine bağlıdır. Hacılı köyünün Pir Sultan adlı dede ocağı ile ilgisi vardır. Ocak üyelerinin anlatımına göre Pir Sultan asılmadan önce Hacılı köyünde 7 yıl sürgünde yaşamıştır. 7 yıl sonra Pir Sultan Banaz'a dönmüş, 3 oğlandan biri oğlan Ergaip ise Hacılı köyünde kalmıştır. Köyde Pir Sultan'ın yaptırdığı söylenen bir cemevi vardır. Pir Sultan Ocağı'nın Hacılı'daki koluna Ergaip denmektedir. Halkı Alevi olup Hacılı toplumundan olan köylerden birisi Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki Türkmen Hacılı köyüdür. Köyde Beyazıdı Bostan adlı dede ocağı vardır. Beyazıdı Bostan'ın türbesi Kırıkhan'dadır. Çorum'daki Elma Hacılı ve Şeker Hacılı adlı Alevi köylerinin de Hacılı topluluğuyla ilgisi kuşkusuzdur. Çorum'daki ve Erzurum'daki Hamza Hacılı köyleri Akkoyunlu Türkmenleri içindeki Hamza Hacılıların bir parçası olmalıdır. Hamza Hacılı obası Akkoyunlularda görev alan topluluklardandır. Örneğin Uzun Hasan Bey'in elçilerinden Ayne Bey'i Hamza Hacı bu obadandı. Çorum'daki ve Erzurum'daki Hamza Hacılı köyleri Alevi'dir. 5. Karagözlü. Karagözlü Eymür boyunun obalarındandır. Bu boyun en ünlü kişisi Baba İlyas'tır. Baba İlyas Eymür boyunun İlyas obasındandır. 19. yüzyılda Karagözlü obasının yurdu Hemedan'ın doğusundaydı. Safevilerdeki Karagözlü obası Şamlı grubundaydı. Karagözlü obasının Anadolu'daki ilk yurdu Urfa ve Diyarbakır kırsalındaydı. Karagöz adını taşıyan bu yerlerden birisi Urfa'nın doğusundaki Tilekören nahiyesinde, birisi de Amid'in doğusundaydı. Karagözlü obasının Maraş'taki yurdu Elbistan'ın Orta Niyabet nahiyesindeydi. Karagözlü obası Çemişgezey'in Bodik köyü yakınında Karagözü Ülya ve Karagözü Süfla adlı iki ekinliğe ad vermişti. Karagözlü obasının Malatya'daki yurdu şimdiki Akçadağ ilçesi kırsalında eski Eyin köyünün yanındaydı. Tahrir'de burası Karagöz viranı olarak kayıtlıdır ki bu obanın 16. yüzyılda artık burada yaşamadığı anlamına gelmektedir. Karagözlü'nün bu yurdu Dede Garkın'ın ve onun halifesi olan Ali Seydi'nin zaviyelerine çok yakındır. Dede Garkın Ocağı'nın zaviyesi Zaviye Zeyve köyünde, Ali Seydi Ocağı'nın zaviyesi Yiraağaç köyündedir. Karagöz adını taşıyan köylerden birisi Çorum Merkez ilçesi Cemilbey Bucağı'ndadır ve halkı Alevi'dir. Öte yandan Malatya'nın Darende ilçesindeki Engüzek, yine adı Ağılbaşı, kasabasındaki bir sülale Karagöz anlamındaki Coğraş adını taşımaktadır. Engüzek kasabası halkı Alevi'dir. 6. Gözü Büyüklü. Don Juan'ın listesine yer alan obalardandır. Şah Abbas'ın silahdar başısı Kamber Bey Gözü Büyüklü'dendi. Kamber Bey Cağaloğlu Sinan Paşa ile savaşmış, daha sonra Karabağ ve Şirvan'ı almıştı. Gözü Büyüklü yeni il Türkmenleri içinde yer alan bir topluluktu. 1812 yılında düzenlenen bir belgeye göre Rumkale nahiyesinde Gözü Büyük adlı bir Çepni köyü vardır. Gözü Büyükler yine bir Çepni obasının kurduğu ve ad verdiği Gaziantep'in Sarılar köyündeki Mehdi oğullarının müridedir. Kısacası Gözü Büyüklü obası Çepni boyundandır. 7. Arap Girdü. Arapkir günümüzde Malatya'nın bir ilçesidir. Cumhuriyet'ten önceki dönemlerde Arapkir hem bir liva hem de ünlü bir şehirdi. Safevilerdeki Arapgirdüler kuşkusuz Arapkir yöresindendi. 1523'te Arapgirdü'nün başında Emir Ali Kuluğu Bey vardı. Şah Tahmasp'ın avcıbaşısı Mahmud Ağa bu obadandı. Arapgirdü Mülhehil Bahadır Van Gölü yöresine yapılan akınlarda görev almıştı. Arapgirdü Şah Abbas zamanında Şamlı grubuna katıldı. Şah Abbas zamanında Azerbaycan emirlerinden Hakverdi Sultan ile Muhammed Kuluğu Bey, Kemal Bey ve İsvendiyar Bey Arapgirlü'dendi. Şeref Han'a göre bu oba Kürt kökenlidir. Ne var ki günümüz Arapgir ilçesinin Alevi köyleri Türk kökenlidir. Eğer Şeref Han'ın verdiği bilgi doğruysa bunu o dönemde Arapgir'in daha geniş bir coğrafyanın adı olmasıyla açıklamak gerekir. Arapgir 1515 yılına dek Safevi egemenliğindeydi. Bu yılda Kemah yöresinden gelen bir Osmanlı birliği Arapkir'i aldı ve Safevilerin Arapkir Beyi Fırat Irmağı'na atılarak öldürüldü. Arap Girdiler Akkoyunlularda görev alan bir topluluktu. Örneğin Kemah kuşatmasına görev alan Akkoyunlu komutanlardan Seyyid Mahmudi Arapgir bu obadandı. 8. Şam Bayadı. Safevilerde Kaçar topluluğu arasında adı geçen Şam Bayadı, Şam Türkmenleri içindeki Bayat boyunun bir parçasıdır. Şam Bayadı'nın ana kolu Malatya-Sivas arasındaki Yama dağlarında Bektaş topluluğunun yurdunun yakınında yayılıyordu. Bu kolla yakın ilişki içinde olan bir kolu ise Elbistan'daki Sultan Korusu yaylasında ve Darende'deki Arslantaş, öteki adı Hatun kendi yaylasında yayılıyordu. Sultan Korusu tahrirde tümüyle Yörügân-ı Şam olarak nitelenen Türkmenlerin yaylasıydı. Sultan Korusu köyü halkı Alevi'dir. Safevi hükümdarı 2. Şah İsmail'in genç yaşta ve ansızın ölümüne Safevi toplulukları ve Anadolu'daki sevenleri pek inanamamış, bundan dolayı kendisini Şah İsmail olarak ilan eden kişiler ortaya çıkmış ve bu kişiler geniş yandaş kitlesi bulmuştu. Bu Şah İsmail'lerden birisi Elbistan'ın Sultan Korusu'nda ve Darende'nin Arslantaş'ında yaylayan Şam Bayadı Obası'ndandı. Kışı pehlivanlı ve kemerli topluluklarıyla birlikte Amik Ovası'nda geçiren Şah İsmail, 1577 yılında yaylada başlattığı ayaklanmada 30 binden fazla kişi toplayıp, Bozok yöresindeki halifesiyle irtibat halinde Hacı Bektaş Tekkesi'ne büyük bir törenle kurban kesti. 9. Eberli. Safevileri anlatan kaynaklarda Avşar'ın bir obası olarak adı geçen Eberlü'nün ilk yurdu Kazvin yakınlarıydı. Şah Abbas Eberlüleri Abiver'de göndererek başlarına Gürcü kökenli ve kul takımından Cemşit Sultan'ı getirmişti. Ayrıca Avşar'ın Kırklı Oymağı'ndan olan Nadir Şah'ın Eberlü Obası'ndan olduğu sanılmaktadır. Eberlü Obası'nın ad verdiği yerlerden birisi Arguvan nahiyesindeydi. Ebercik Köyü günümüzde Kuşu Köyü'nün yakınındaydı. 16. yüzyılda Ebercik Köyü'nün yanında Avşar Köyü vardı. Avşar köyü halkı sonraki yüzyıllarda Kuşu köyüne yerleşmiştir ve günümüzde onların torunları Kuşu köyündedir. Avşar, Ebercik ve Kuşu köylülerinin yanındaki Avşar deresi alanı günümüze dek koruyabilmiştir. Safevi kaynaklarındaki Eberli obasının Avşar boyu içinde gösterilmesiyle Arguvan'ın Avşar ve Ebercik köylerinin komşu olması Eberli'nin bir Avşar obası olduğunu göstermektedir. Öte yandan Maraş'ın Kargoluk, Güvercinlik ve Keferdiz nahiyelerinde Ebeşli adlı bir topluluk kışlıyordu. Bu topluluk da büyük olasılıkla Eberlidir. 14. yüzyılda yazılan ve 13. yüzyıldaki Baba Resul olayını anlatan Elvan Çelebi'nin Menakıbul Kutsiye adlı yapıtında da Eber adı karşımıza çıkıyor. Baba İlyas'ın oğlu Ömer hükümet güçlerince asılıp aradan 10 gün geçtiği halde ölmemiş, 11. gün Hızır ve 8 kişi gelip onu alıp götürmüştür. Bu kişilerden birisi Eberun Yusuf'tur. Bu ifade Yusuf adlı kişinin Eber adlı yerleşimden ya da Eber adlı bir obadan olduğu anlamındadır. 10. Ecirli veya Acirdü. Safevilerde Dülkadır grubuna bağlı bir obadır. Safevi devletinin kuruluş süreciyle birlikte adı geçen Ecirli'nin Şah Abbas zamanındaki en ünlü beyleri İmam Kulu Sultan Şah Şafi zamanında ise Yüzbaşı Saruhan Bey'di. Fuzuli divanına esas olan nüshalardan birisi Ecirli obasından Selman Ağaoğlu Ağamverdi Bey'in emriyle 1668 yılında yazılmıştır. Acirlüler Halep Türkmenleri, Bozulus ve Dülkadır Türkmen elleri içineydi. Bozulus elindeki Acurlular Diyarbakır yöresinde kışlıyordu. Bozulus'un 17. yüzyıl sonlarında Orta Anadolu'ya dağılması sırasında Acurlu obasının bir bölümü Keskin'de kaldı. Devletçe Rakka çölüne sürgün kararı çıkarılan Acurlular iskan yerlerinden kaçarak Pehlivanlı, Reyhanlı ve Hacı Ahmetli oymakların içine karıştı. Acurlu'nun 20 hanesi ise Balıkesir yöresine gitti. Kayseri'nin Felahiye ilçesine bağlı Acir köyünü konumuz olan oba kurmuştur. Bu köyü kuran Acurlular Dulkadir elinden olmadır. Acir köyü halkı Alevi'dir. Acırlı topluluğu Beydili boyunun obasıdır. 11. Demircilü. Safevilerde Dulkadırlı grubuna yer alan oymaklardandır. Şah Abbas zamanında Fars Beylerbeyi Bünyat Bey bu obadandı. Demircü obasının Anadolu'daki yurtları Dulkadır devleti topraklarındadır. Bunlardan en ünlüsü Elbistan obasındaki Demircilik kasabasıdır. Demircilik 16. yüzyılda 17 neferanlı bir köydü. Demircülü topluluğu Hurman nahiyesine bağlı Öyücek Ördeklü, Kürtünlü'den Atlı Hatun, Kalecikkaya, Karacaviran köylerinde Zamantı kazasının Hınzır inayesine yer alan Tersakan, Kaynarpınar, Sarınbey Viranı, öteki adı Ebu'l-Hayr Kışlası, köylerinde yurt tutmuştu. Ayrıca Karahayıt nahiyesindeki Geçit Köyü köyünde 12 neferanlı bir Demircülü topluluğu vardı. Demirci topluluğunun ilk yurdu Urfa Viranşehir kırsalında Alevi erenlerin kışlak köylerinin yoğun olduğu yöredeydi. Topluluk burada Demirci Viranı, Demirlü-i Ülya, Demirlü-i Süfla adlı yerlere at babalığı yapmıştı. Yerleşimlerin ilkindeki viran sözcüğü topluluğun burayı terk ettiğinin ifadesidir. Demirci Akkoyunlu Devleti'ne görev alan topluluklardandır. Akkoyunlu komutanlardan Şeyh Muhammedi Demirci ve Ali'yi Demirci bu topluluktandı. Günümüzde demircilerin bir bölümü Malatya'nın Kuluncak ilçesinin Tersihan, yeni adı Konaktepe köyündedir. Bunlardan kopan bir grup Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinin Karaözü köyüne, kasabasına, bir başka grup ise Malatya'nın Hekiman ilçesinin Cüzüngüt, yeni adı Güzelyurt kasabasının Çermik mahallesine yerleşmiştir. 12. Şehlü. Şehlü obası asıl olarak Bozulus Türkmenleri içindeydi. Oba daha sonra Halep Türkmenleri ve Dulkadır Türkmenleri arasına karışmıştı. Bozulus'un Orta Anadolu'ya hareketi sırasında Şehlülerin bir bölümü Keskin yöresine gitmişti. Şehlülerin bir bölümü ise Çaşnigir Köprüsü yakınlarında kışlıyor, Erciyes yöresinde yayılıyordu. Şehlülerin Anadolu'daki ilk yurdu Diyarbakır kırsalındaydı. Şehlü-i Büyük, Şehlü-i Küçük adlı yerler bu topluluğun yurduydu. Dede Gark'ına bağlı iki ocaktan biri olan Şeyh İbrahim'in üyeleri bu Şıhlı obasından olmalıdır. Ocağın merkezi Malatya'nın Hekiman ilçesinin Merzirme, yeni adı Ballıkaya köyündedir. Arguva'nın köylerinde de Şah İbrahim Ocağı dedeleri vardır. Merzirme'de ve Arguva'da bu dedelerin soyuna Şıhlı denmektedir. Dedelerin bir bölümü Merzirme'ye Keskin'den gelmiştir. Son yıllarda Şah İbrahim Ocağı dedeleri ocak kurucusu Şah İbrahim'in Safevi ailesindeki İbrahim olduğunu iddia etmektedir ki bu iddia Şehlü obasının bir bölümünün Safevilerde yer almasından ortaya çıkmış olmalıdır. Ocak kurucusunun adının Şeyh İbrahim'den Şah İbrahim'e dönüşmesi de son yılların ürünüdür. Dönüşümün mantığı Alevilerde Şeyh olamayacağı, aslında bu ünvanın Şah olması gerektiğidir ki bu mantığı benimsemek olanaksızdır. Anadolu Aleviliği Mardin ve Urfa yörelerinde ortaya çıkmıştır. Anadolu Alevileri Şeyh sözcüğünü komşu Arap aşiretlerinden almıştır. Şeyh İbrahim, İbrahimli topluluğun şeyhi ya da İbrahimli topluluğundan olan şeyh anlamında sosyal bir addır. Şeyh İbrahim Ocağı, Mardin'deki İbrahimiye Köyü ve Viranşehir'deki İbrahimiye Çayı yöresinde ortaya çıkmıştır. Şah Hatayi şiirinde Hacı Bektaş Veli etkileri. Profesör Doktor Ebülfez Amanoğlu, Nahçıvan. Şah İsmail Hatayi 1487-1524 16. yüzyıl Türk edebiyatının önde gelen şairlerindendir. Çoğunluğu Türk halk şiiri geleneğine uygun şekilde yazılmış şiirlerini dört kısma ayırabiliriz. 1. Tasavvuf şiirleri, 2. Şiilik, Alevilik, Bektaşilikle ilgili şiirleri, 3. Hurufilik ilkelerini yansıtan şiirleri, 4. Aşk şiirleri. Eski Türk Oğuz inanışlarını ve geleneklerini İslam dininin kimi kuralları ile birleştiren Aleviliği Hacı Bektaşi Veli'den sonra derleyip toparlayan da Şah Hatayi'dir. O Anadolu'da gelişen tekke edebiyatını büyük ölçüde etkiler. Alevi Bektaşi edebiyatının en güzel örneklerini sunar. Hatta söylenenlere göre Alevilerin kutsal kitabı olan Buyruk ya da Şah Hatayi tarafından yazılmıştır. Hatayi dönemin divan şairinde de önemli bir konumdadır. 19 yaşındayken Dehname Mesnevisini yazmış Hatayi, yukarıda belirttiğimiz gibi halk şiiri türlerini de biliyor ve ustalıkla kullanıyordu. Şiirdeki asıl ustalığı hece ile söylediği deyişlerdedir. Bunlar yüzyıllardır halkın dilinde söylene gelmiştir. Hatayi'nin şiirlerinde düşüncelerini şiir diliyle yaymak isteyen bir çaba var. Şah için şiir bir araçtır. Şah Hatayi milli kültürü Türk edebiyatını tüm varlığı ile himaye ediyordu. Bu yüzden Şirvan'da Melikü'ş-Şüera Habibi'nin öncülük ettiği Türk edebiyatının birçok temsilcisini koruma altına almıştı. Önemli mevkilere Türklerin gelmeleri hiçbir dönemde bu kadar çok olmamıştır. İran'da Tebriz yöresindeki Türk kesimi üstelik Anadolu'dan da desteklenince devletin odağında Türkler toplanmaktadır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin tersine Türkçe saray dilidir. Bu sarayda Alevi deyişleri, Varsağılar, Köroğlu koşmaları söylenir. Şah İsmail deyişlerini Türkçe söyler. O dönem kaynaklarında Şah Hatay sıradan bir hükümdar olmaktan çok eski Turan düşüncesinin yeni temsilcisi olarak gösteriliyordu. Bu yüzdendir ki Yavuz Selim İsmail'e Afrasiyab-ı Ağd, tarihçi Hondemir ise Sahibi Kıran lakabını vermişler. Profesör Doktor M. Kasımlı'nın belirttiği gibi Selçuklu döneminden sonra Akkoyunluların zayıflaması ile siyasi güvencesi azalarak azınlık durumuna düşen Türkmen boyları Kızılbaş Safevi bayrağı altında bir ümit kurtuluş yeri gibi toplandılar. Bu ortamda Şah Hatay Türkmen illeri için bir kurtarıcı olarak görülmekteydi. Hatta 1502'de 24 Oğuz boyundan 72 Türkmen Oymak Bey'i ve 40 Seyit Ocağı'ndan dedenin katılımlarıyla Erzincan Sarıkaya yaylağındaki Türkmen kurultayında Türkmen Kızılbaş Safevi Devleti'nin kuruluşuna karar verilir. Halkın inancı onu gittikçe efsanevi bir konuma yerleştiriyordu. Hatay Mehdi oldu, imamlar cehdi oldu, doldur badeni saki, şadilik vakti oldu. İ. Özmen, 2. cilt sayfa 190. Kaybolmuş 12. imamın Mehdi sahip Ez-Zaman'ın Hatay simasında zühur ettiğine inanış, ruhu sönmüş Türkmen boylarına yeni bir nefes verdi, onların tarihi kudretini iade etti. Bundan dolayı Hatay'ın tasavvuf şiirleri, tarikat konulu şiirleri, Safevi Türk Devleti'nin kendisi kadar kutlu ve değerli yadigarlardır. Türklüğü birleştirmeye gayret eden Hatay'ı, İ. Özben'in belirttiği gibi Anadolu Aleviliği üzerinde Hacı Bektaş Veli'den sonra en etkin şahsiyettir. Zaten kendisinin adı yedi ulular arasında zikredilmekte ve şiirleri belli bir inanca dayalı bulunmaktadır. Şah Hatay'ın şiirinde Nesimi, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre etkisi açıkça görülmektedir. Bu ne ile ilgilidir? Bellidir ki Hatay'ın mensup olduğu Safevi Hanedanı adını onun ulu dedesi Şeyh Safi'den almıştır. Şeyh Safi'nin daha 13. yüzyılda kurduğu Safeviye tarikatı Şiiliğe dayandığından, Şiilikle bağı bulunan bir takım diğer tarikat ve fikir akımlarını da himaye etmiş ki, bunların içerisinde Hurufi Bektaşi tarikatları da olmuştur. Safeviye tarikatı ile Bektaşiye tarikatların ilkeleri birbirine çok yakın olduğundan ve Şiiliğe dayandığından onlar birge faaliyet göstermişler. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi Bektaşi ve Hurufi dervişleri 15. yüzyılda Safevi şeyhleriyle sıkı ilişkide olmuş, Kızılbaş Devleti'nin de oluşması sürecinde etkili olmuşlar. Şunu da belirtelim ki daha o zamanlarda Anadolu Bektaşiliği Azerbaycan'da da yayılmıştı. Bunun bir kanıtı Hacı Bektaş Veli'nin oğlu Baba Samit'in Kuzey Azerbaycan Sabirabat ilçesi Şıhlılar köyündeki mezarıdır. Baba Samit bu arazide faaliyet gösteren ve Bektaşilik ideallerini yayan Sufi tarikatının şeyhi olmuştur. Bunun sonucunda Azerbaycan'da bir zamanlar Bektaşi cemaati yerleşmiş, Bektaşi tekkeleri oluşmuştur. Bugün bu bölgede hala Bektaşi kaynaklı soy ve yer isimleri yaşamaktadır. Şah Hatay'ı belki de Bektaşiliği kastederek 166 beyitten oluşan Nesihatname Mesnevisi'nde bu tarikatın temel prensiplerini açık bir şekilde anlatmaya gayret etmiştir. Bu öğütler kitabında şair Tanrı'nın verdiklerine minnet ve isteklerine boyun eğmeyi bildirir. Tanrı birdir ve ortağı yoktur. İşin nedeni ve yapanı O'dur. O'na varmak tarikatla olur. Görülen, götüren, gören ve getiren O'dur. Bu tarikat pirleri şeker sözlüdürler. O pirlerde gerçekle görüntü birdir. Bu dünya Tanrı'nın denizi yanında bir damladır. Ancak bu damla denizden ayrı değildir. O gerçeğe aşkla varılır. Aşkı bulmak için de salavat verilmelidir. Muhammed'in miracı orada Ali'yi görmesi gerçektir. Ancak bu bir sırdır. Her yerde söylenmez. Yol isteklisi bunları ve 12 imamı bilmelidir. Dünyada Mehdi'nin çıkması yakınlaşmıştır. Onun için gerçeğe ermeliyiz. Bu da piri bulmakla olur. Piri bulan hakkı bulur. Öyleyse her şey 7 tamu 8 cennet hep insandadır. Bu insana kin tutulmaz. Bellidir ki Bektaşiye dervişleri tarikatta en yüksek kata makam ulaşmak için aşk, mühip, derviş baba ve halife gibi 5 aşama merhale geçmeliydi. Bu tarikat ünvanları Hatay'ın tasavvufi şiirlerinde tarikat kavramı ve anlamı ile kullanılmaktadır. Yukarıda söz ettiğimiz gibi Şah Hatay Bektaşiliğe, onun kurucusuna ve Bektaşi edebiyatına ilgi göstermiş, Hacı Bektaş Veli'nin tasavvufi görüşlerinden etkilenmiş, bu vesileyle Hacı Bektaş Veli'yi döne döne hatırlatmıştır. Mesela, Ali'dir kırkların başı, Uralım Yezi'de laneti taşı, Hünkar Hacı Bektaş Veli'dir eşi, biz Muhammed Ali diyenlerdeniz. İ. Özben, 2. cilt sayfa 136. Hatay 7 dörtlükten oluşan şiirinde sanki bir Bektaşi olarak kendi pirine hitap ediyor. Gece gündüz hayaline yanarım, bir gece rüyama gir Hacı Bektaş. Günahkarım, günahımdan bizarım, özüm dara çektim, sor Hacı Bektaş. Yandı bir garip kul nedir çaresi, yine tazelendi yürek yaresi. Onulmaz dertlerden derman olası, bu senin bendindir, sor Hacı Bektaş. derdimin dermanı yaramın ucu. Dört güruh mevcuttur güruh-i naci. Belinde kemeri başında tacı. Yüzünde balkıyor nur Hacı Bektaş. Sadıkların sıdkı aşığın renci. Pirlerin hem piri hem genci. Hem derya hem sadef hem dür hem inci. Hem ümman hem ırma hem göl Hacı Bektaş. Derdimde hatayı eyler niyazi. Ulu pir Katar'dan ayırmaz bizi. Bu mahşer günüdür isteriz sizi. Muhammed önünde car Hacı Bektaş. İyi Özmen, 2. cilt sayfa 136. Hatay Ulu Mutasavvıfı, Azerbaycan ve Anadolu Türk İslamı'nın önderi, ilham kaynağı fikir babası adlandırıyor. Tuttuğumuz bir gerçeğin elidir. Gittiğimiz imamların yoludur. Ser çeşmemiz Hacı Bektaş velidir. Mihman canlar bize safa geldiniz. İyi Özmen, 2. cilt sayfa 164. Bellidir ki Hünkar Hacı Bektaş Veli Horasani 1209-1271 veya 1245-1337 ilk Türk mutasavvıfı Ahmet Yesevi'nin halifesi Lokman Perendi'nin Anadolu'ya gönderdiği velidir. O burada Kalenderi, Hayderi, Babai vesaire gibi birçok Şii batıni kesimi bir araya getirerek Bektaşiliğin temellerini atmıştır. Hacı Bektaş Veli'nin en seçkin eseri Arapça yazdığı Malakat'tır. 1409'da Hatipoğlu Muhammed tarafından manzum olarak Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Makalatta Allah'a ulaşmanın şeriat, tarikat, marifet ve hakikat içinde olan tam 40 makamı geçmekle mümkün olabileceği belirtilir. Hacı Bektaş Veli'deki 4 kapı 40 makamı aşağıdaki tabloda sergileyebiliriz. A. Şeriat. 1. İman getirmek, 2. ilim öğrenmek, 3. namaz, zekat, oruç, hac, gaza, taharet, 4. helal kazanmak, 5. nikah kıymak, 6. hayız ve lohusalıkla cimayı haram bilmek, 7. ehli sünnet vel cemaatten olmak, 8. şefkat ve merhamet sahibi olmak, 9. temiz yemek ve temiz giymek, 10. emri bil maruf nehi anil münker. B. Tarikat. 1. Pirden el alıp tevbe etmek, 2. mürid olmak, 3. saçını tıraş etmek, 4. mücahede etmek, 5. hizmet etmek, 6. haf, 7. ümit, 8. hırka, makas, seccade, asa vesaire, 9. cemaat, nasihat, muhabbet sahibi olmak, 10. aşk, şevk, fakirlik. C. Marifet. 1. Edep, 2. korku, 3. perhiz, 4. sabır ve kanaat, 5. utanmak, 6. cömertlik, 7. ilim, 8. miskinlik, sükunet ve düşkünlük, 9. marifet, 10. kendini bilmek. 9. Hakikat. 1. tevazu, 2. 72 halkı ayıplamak, 3. elinden geleni esirgememek, 4. eminlik, 5. mülk sahibine yüzünü sürmek, 6. sohbetle hakikat sırrını söylemek, 7. seyr-i sülük sahibi olmak, 8. sır, 9. münacat, 10. Tanrı'ya ulaşmak. Hacı Bektaş Veli'nin tasavvufi düşüncesinde 40 makamdan biri eksik olsa hakikate ulaşılamaz. Makalatta 40 makam İslam tasavvufu çerçevesinde açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e ve hadislere bağlı olarak anlatılmaktadır. Şah Hatayi'nin tasavvufi şiirlerinin oluşmasına Hacı Bektaş Veli'nin 4 kapı ve 40 makam hakkındaki görüşmeleri temel kaynak rolü oynamıştır. Ama bu da bir gerçektir ki Hatayi ve Meratibi Erba'nın, yani 4 kapı teorisiyle uğraşan bir teorisyenden ziyade bu halleri yaşayan bir tasavvuf durumundadır. Hükümdar şair çeşitli şiirlerinde bu 4 kapıyı ve onun makamlarını zikretmiştir. Çoğu zaman o ayrıntıya varmadan 4 kapı ve 40 makam diye hakka yürümenin yöntemine işaret ediyor. Mesela, geçmek gerek 4 kapıdan, kurtulasın murabbiden, murabbiden müsahipten, ehli gerek yol ehlinin. İsmail Özmen, 2. cilt sayfa 139. 4 kapı 40 makam 72 kat, muhabbet dedikleri tecelli-i zat, mümine müslüme hayır nasihat, muhabbetten geçen haktan da geçer. İyi Özmen, 2. sayfa 139. Can gözü örtüktür, hakkı göremez, üstadın yoluna doğru varamaz, cemiyette sualimi veremez, hali yoktur, 4 kapıda yabandır. İyi Özmen, 2. cilt sayfa 161. Pir odur ki pir yurdunda otura, talibin noksanını yetire, teselli verilen yola getire, eriştire 4 kapının hepsine. İyi Özmen, 2. cilt sayfa 148. Men bahçelerin gülüyem, aynı cemin bülbülüyem, 40 kapının kilidiyem, açabilirsen gel beri. İyi Özmen, 2. cilt sayfa 169. Terazusun hengeyleyen, 4 kapıyı dengeyleyen, küffar ile cengeyleyen, hak bir Muhammed Ali'dir. İyi Özmen, 2. cilt sayfa 174. Şah Hatay, Hacı Bektaş Veli'de de olduğu gibi Allah'a ulaşmanın dört kapıdan birincisi, en önemlisi olarak şeriatı görüyor. Şeriat bu kapıların bel sütunudur. Şeriat, İslam'ın Ehl-i Beyt yolunun gereklerine uymaktır. Şair şeriatı böyle tarif ediyor, tanımlıyor. Şeriat öğrendim bin bir ad için. İyi Özmen, 2. cilt sayfa 157. Şeriatın ince yolları vardır. İyi Özmen, 2. cilt sayfa 157. Şeriatın yolunu Muhammed açtı. İyi Özmen, 2. cilt sayfa 162. Şeriat, tarikat, marifet, haktır. Hakikat odu var andan içeri. İyi Özmen, 2. cilt sayfa 162. Şair bazen birinci kapıdan adını anmadan onun makamlarından söz ediyor. Evvel ol Allah'ın adı söylenir, cümle ibadetin başıdır tevhid. İyi Özmen, 2. cilt sayfa 147. Veya, beş vakit farzdır sünneti de kaç. İyi Özmen, 2. cilt sayfa 153. Veya da, hatayım hakkı dilinden komaz, daima ederiz biz hakka niyaz. Yedi Yasin ile üç kere ihlas, hak nasip eyleye öldüğüm zaman. İyi Özmen, 2. cilt sayfa 151. Hacı Bektaş Veli'nin tarikat ve onun makamları ile ilgili görüşleri Hatayi'nin şiirlerinde daha fazla yankı bulmuştur. Mesela, biz tüccar değiliz, alıp satmayız, erken gözetiriz, yoldan sapmayız. İyi Özmen, 2. sayfa 135. Tarikatta hizmet ettim ezelden. İyi Özmen, 2. sayfa 157. Ehli tarikat nefesi, bitirenin demine hu, binlerden kırklara indik, tarikata evinde durduk. İyi Özmen, 2. sayfa 180. Tevbe Hacı Bektaş Veli'de tarikatın ilk makamı olarak belirtilmiş ve Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ayetiyle ifade edilmiştir. Buradan yola çıkılarak Hatayi Hakk'a ulaşmada pire ve tevbeye büyük önem vermektedir. Mesela, kul hatasız olmaz, hata tevbesiz. Hata ettim, günahımı bağışla. İyi Özmen, 2. sayfa 145. Ezelden bir meseldir ki demişler, tarikat pirleri şeker yemişler. Hatayi eserleri 2. cilt Bakü 1976 sayfa 166. Bil ol can kim, hakikat pirimizdir, yolunda teslim olmak emrimizdir. Hatayi eserleri 2. cilt sayfa 171. Hacı Bektaş Veli'ye göre tarikatın ikinci makamı bir kulun bir şeyhe mürid olmasıdır. O müridleri üçe ayırır ve izah eder. Hacı Bektaş Manzum Makalat'ta müridin uzun bir tanıtımını tanımlamasını yapar. Kılur ol zahirin şeyhe teslim, veli batinde ider kendi talim, müridi mutlak olur iyi dil aram, ki şeyhi buyruğunda kıla aram, turur şeyhi önünde hiç oturmaz. Manzum Makalat sayfa 157. Hatayı aynı kavramı böyle ifade etmektedir. Mürid oldur ola ahli iradet, her işte var âlâ pirden icazet. Haramede uykusun dost adına, yana pervane tek aşkın oduna. Hatayi eserleri 2. cilt sayfa 172. Tarikatın son makamı olan ilahi aşk tasavvufun esasını teşkil eder. Hacı Bektaş Veli bu makamı anlatırken aşkı bir yaşam gücü ve öz olarak değerlendiriyor. Diğer varlıklara nispetle aşk hayat ve özdür diye yazıyor. İlahi aşk yolundaki her aşığın Tanrı'ya inancı olması gerekir. İlahi aşk her halükarda Tanrı'ya muhtaçtır. Tanrı'nın ilahi ruhu insanın gönlüne düşmeyince o insan gerçek aşık olamaz. Hatayi bu kavramı şöyle ifade ediyor. Vücudum şehrinde buldum dür ile dürdanemen. Onu arz etmezem her cahilü nadanemen. Kafrü iman sırrını bildim ki manide ne var. Yüzümü döndermişem andan beri rahmanemen. Hatayi eserleri 1. cilt Bakü 1975 sayfa 308. Hacı Bektaş Veli'de aşkın cana getirdiği ferahlık, muhabbet adı ile geçmektedir. Muhabbet ise tarikatın 9. makamıdır ve Allah'ın yaratıklarına karşı sevgi duymak gerektiği belirtilir. Bundan dolayı Hatayi muhabbet kavramına büyük önem veriyor ve Hacı Bektaş Veli ananesine devam ettirerek aşkta meydana gelen ilahizat tecellisini anlatıyor. Mesela, 4 kapı 40 makam 72 kat, muhabbet dedikleri tecelli-i zat. Muhabbet dediğin haslar hasıdır. Muhabbet olmayan hakkın nesidir? Dost Hatayi'nin bu hak nefesidir. Muhabbetten geçen haktan da geçer. İyi Özmen, 2. cilt sayfa 139. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Hacı Bektaş Veli ve Şah Hatayi'deki tasavvufi görüşlerin karşılaştırılması gösteriyor ki, kaynakları Orta Asya, Türkistan'a uzanan Türk kültürü, Türk edebiyatı esas da bir bütündür. Safeviliğin Balkanlara girişi, İbrahim Bahadır Almanya. Balkanlardaki Aleviliğin yerleşimi 3 farklı zaman diliminde 3 farklı çevre tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Bunlar Babayiler, Bektaşiler ve Safevilere manevi bağlılığı olan Kızılbaşlılardır. Balkanlardaki ilk Alevi yerleşim 13. yüzyılın sonunda Babai isyanının ardından Sarı Saltuk önderliğinde Balkanlara geçen Babayiler ile birlikte başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve Balkanlara ilk girişi sırasında Akıncı Gaziler arasında bu Babai geleneğini sürdürenler kadar bir ikinci grup olan Hacı Bektaş Veli'yi kutsayanlar da bulunmaktaydı. Üçüncü grup ise 16. yüzyılda sürgünle Anadolu'dan Balkanlara sürülen Safevi Kızılbaşlardır. 16. yüzyıl öncesinde Alevi grupları açısından Balkanlardaki etkinlik sahası birbirinden ayrılmış gibidir. Babai geleneği Balkanlardaki etkinlik sahası Asköy'deki Otman Baba Tekkesi merkez olmak üzere Kuzeydoğu Bulgaristan sahasına yayılırken Bektaşi geleneği ise Balkanlarda Dimetoka Seyit Ali Sultan Tekkesi merkez olmak üzere etkinlik sahasının Bulgaristan'ın batısı Yunanistan'ın kuzeyinden daha sonraları Arnavutluk ve Macaristan'a kadar geniş bir alana yayılmışlardı. 16. yüzyıl öncesi Balkanlardaki Alevi gruplar arasında Safeviler ile ilişkilendirilebilecek bir grup bulmak zordur. Otman Baba velayetnamesine birçok kere Bektaşi dervişlerinden bahsederken Safevilerden hiç bahsetmez. Demir Baba velayetnamesinde de durum farklı olmayıp burada Bektaşiler birçok yerde anılırken hatta bir yerde Nakşibendileri de haber verirken Safevilerle o ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Her iki velayetnamede sadece Safevilerin adları değil onların uygulamalarını çağrıştıracak pek bilgiye de rastlanmıyor. Otman Baba ve Demir Baba velayetnamelerinde Hazreti Ali ve Hazreti Hüseyin'in adlarına birçok yerde rastlanmasına rağmen 12 imamdan hiç söz edilmiyor. 12 imamlığın sembolü olan 12 dilimli tarikat tacı yerine Otman Baba velayetnamesinde 7 dilimli taç giydikleri söylenmektedir. Yine dergah ve teklelerdeki mimari özellikler ve tarikat taçları onların 7 imamlı olduğunu göstermektedir. Her iki velayetnamede de Kızılbaşlığın önemli unsurlarından biri olan Musahip kardeşliği ile ilgili bir bilginin bulunmaması bu konuda oldukça dikkat çekicidir. Yalnız Demir Baba velayetnamesinde bulunan bir anekdoda Şah İsmail'in bir deyişi söylenmektedir. Velayetnamede Demir Baba'nın babası Hacı Dede Akyazılı Baba'nın Botova'daki dergahından ayrılıp Gökçesu'ya vardığında onu karşılayanlar Hatayi'nin bir deyişini okurlar. Eğer bu şiir velayetnameye sonradan eklenmediyse Safevilerin bu dönemde bölgeye yeni yeni gelmeye başladıkları düşünülebilir. Aslında aşağıda görüldüğü gibi Demir Baba yaşadığı dönem ile Safevilerin Balkanlara geçişi aynı zaman dilimine rastlamasına rağmen onların bu dönemde çevrede etkinliği pek görülmüyor. Eğer Safevilere bağlı gruplar 16. yüzyıl öncesi Balkanlarda bulunsaydı bunlarla ilgili de daha fazla bilgileri bu velayetnamelerde bulmamız mümkündü. Safevilere bağlı Kızılbaş grupların Balkanlara yerleşmesi, 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nce onların tehdit unsuru olarak görülüp Rumeli'ye sürülmesi sonucunda gerçekleşmiştir. Gölpınarlı Safevi yandaşlarının Şah İsmail'in saltanatından önce Anadolu'da çoğaldığına işaret etmektedir. Anadolu'da Safevilere ilişkili ilk gruplar Karamanlılar ve Tekke yöresi Alevileri olduğu savunulmaktadır. Bu çevrelere göre Karamanlılarla Erdebil Tekkesi'nin ilişkisi Timur dönemine kadar uzanmaktadır. Timur'un Anadolu seferinden sonra yanında götürdüğü esirler arasında Anadolu'daki Teke ve Karamanlılar da vardır. Timur Erdebil Tekkesi'ni ziyaret eder, posta oturan Hace ya da Hoca, Ali'nin isteğiyle bu esirler serbest bırakılır. Bu grupların daha sonra bu şeyhin müritleri arasına katıldığı söylenmektedir. W. Hinz bu gruplar arasında Teke, Hamid Ali ve Karaman'dan birçok kişinin bulunduğunu söylerken, Hemmer ise sadece Tekelilerden bahsetmektedir. Faruk Sümer ise tersi bir görüş belirterek bu durumun hayali olduğunu söyler. Timur'un Labayezid arasındaki Ankara Savaşı'nın öncesinde Karamanlıların Osmanlı'ya karşı mücadelesi ve Timur'u Anadolu'ya çağıranlar arasında Karamanlıların da bulunduğu gibi bu savaşta onun yanında savaşma isteklerini Timur'a bildirmişlerdi. Bu durum düşünüldüğünde Timur'un yanında götürdüğü söylenen esirlerin Karamanlı olma ihtimalini zayıflatmaktadır. Sümer kendisinden önce Gölpınarlı tarafından dile getirilen Anadolu'da Safevi yandaşlığının Şeyh Cüneyd ile başladığını düşüncesini devam ettirir. Sümer Şeyh Cüneyd'in Anadolu'yu ziyareti sırasında azımsanamayacak kadar mürit edinip bunlar arasında 5-10 bin kişilik bir kuvvetle Trabzon'a saldırdığını söylemektedir. Erdebil Tekkesi'nin Anadolu'daki Teke ve Karaman yöresindekilerle ilişkileri koparmadığı daha sonra meydana gelen olaylardan anlaşılmaktadır. 15. yüzyılda anılan bu bölgelerle Erdebil Tekkesi'nin arasındaki ilişkinin niteliği neydi? Bugün elimizde bunları aydınlatacak malzemelerden mahrumuz. Fatih Karamanlılarla savaş sonrasında bunlardan birçok kişiyi Filipe'ye sürmüştü. Karamanlıların Erdebil tekkesi ile ilişkisi Mürit Mürşit şeklinde ise o zaman Safeviliğin Balkanlara geçişini 15. yüzyılın ikinci yarısına kadar götürme ihtimali ortaya çıkar. Birinci kaset ikinci yüzün sonu.